Yorumunu yapmakta olduğumuz Yasanın Tekrarı kitabı 29. bölüme geldik. Konu Filistin Antlaşması ve giriş. Yasa kitabının 29 ve 30. bölümleri Filistin Antlaşması diye bilinir. Kutsal yazı uzmanlarından Dr. Lewis, 28 ile 30. bölümler arasındaki yazıları Filistin Antlaşması olarak yorumlar. Başka kaynaklara göre bu antlaşma 29. bölümün başından 30. bölümün 10. ayetine kadar uzanan ayetlerde görülebilirmiş. 29. bölüm bir giriş olarak görülür. Ben ise 29. bölümün başından 30. bölümün ilk 10 ayetine kadar yazılan sözleri Filistin Antlaşması olarak görüyorum. Yine de söylemeliyim ki asıl antlaşma 30. bölümün ilk 10 ayetindedir. Şimdi çalışmakta olduğumuz 29. bölüm bu antlaşmaya bir giriş olarak görülmelidir. Tanrı'nın halkıyla nasıl ilgilendiğinin bir özeti veriliyor. Burada Musa'nın 4. söylevini görebiliriz. Yasanın Tekrarı 29. 1. ayette şöyle diyor. Rabbin İsraillilerle Horev Dağı'nda yaptığı antlaşmaya ek olarak Moab'da Musa'ya onlarla yapmayı buyurduğu antlaşmanın sözleri bunlardır. Horev Dağı'nda yapılan antlaşma Rabbin verdiği 10 buyruğa dayanıyordu. Tarih kitaplarında buna Musa'nın antlaşması denir ama aslında Tanrı'nın kendi algıyla yaptığı antlaşmalardan bir tanesidir bu. Şimdi Tanrı'nın İsrail ulusu ile yapmak istediği antlaşma az sonra girecekleri ülkeyle vaat edilen topraklarla ilgilidir. Buna Filistin Antlaşması denir. Dediğim gibi onlar daha vaat edilen ülkeye girmeden önce Tanrı onlarla bu antlaşmayı yapar. İkinci ayette şöyle okuyoruz. Musa bütün İsraillileri bir araya toplayarak şöyle dedi. Rabbin Mısır'da gözlerinizin önünde Firavun'a, görevlilerine, ülkesine yaptıklarını gördünüz. Burada Musa'nın konuştuğu insanlar Mısır'dan çıkan halkın ikinci nesli, ikinci kuşağıydı. Ama yine de Mısır'da gelişen olayları hatırlayacaklardı. Bazıları orada çocuktu. Bazıları ise çölde doğmuş olmalarına rağmen bu olaylar onlara anlatılmıştı. Kadeş Barnea olayındaki büyük hatadan sonra onlar 40 yıl çölde dolaşmışlardı. Bu dönem içinde Yeşua ve Kalev dışında İsrail ulusunun tümü çölde ölmüştü. 29. bölümün 3 ve 4. ayetlerinde şöyle diyor. Büyük denemeleri, belirtileri, o büyük ve şaşılası işleri gözlerinizde gördünüz. Ne var ki Rab bugüne kadar size kavrayan yürek, gören göz, duyan kulak vermedi. Rabbin çölde yaratmış olduğu mucizeleri ve belirtileri kendi gözleriyle görmüş olmalarına karşın hala anlayışa sahip olmamışlardı. Yeşaya peygamber bu insanlar hakkında bazı şeyler yazmıştır. Romalılar mektubunda da Pavlos bu konuya eğiliyor ve İsrail ulusun Pavlus'un dönemindeki durumu hakkında şöyle diyor. Yazılmış olduğu gibi Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi. Bugün bile gözleri görmüyor, kulakları işitmiyor. Bu ne demek oluyor? Tanrı onların anlayışını kalıcı şekilde köreltti mi? Onların anlayabilmelerini önlüyor mu? Kesinlikle hayır. Onlar anlayışlarında zaten kördüler, gözleri kapalıdır. Tanrı'nın gözlerimizi açması gerekir. Evet, bunu yapan Tanrı değildir. Hayır. Onlar zaten anlamak istemiyorlar. Onlar zaten gözlerini kapadılar. Kulaklarını Tanrı'nın sözüne kapatarak dinlemek istemediler. Tanrı'nın yapmak istediği bizlerin kulaklarını, gözlerini açmaktır. Günümüzde de bu durum yalnız Yahudiler için değil, her birimiz için geçerlidir. Tanrı müjdeyi anlayabilmek için ve kurtuluşa sahip olabilmek için gözlerimizi ve kulaklarımızı açmazsa bu gerçekleri ne görebilir ne de anlayabiliriz. Yanlış anlaşılmasın. Birisi Rabbin duyurmak istediği sözü işitebilir ama duyurulmakta olan müjdeyi anlar şekilde dinleyemez olabilir. Biliyorum ki insanlar çeşitli düşüncelere sahiptirler. Aynı zamanda farklı çevrelerden ve olayların etkisinden baktıkları için bazı olayları da farklı şekilde yorumlayabilirler. Biz sadece Rabbin insanlara yaşam ve kurtuluş sağlayan haberini duyurmak istiyoruz. İnsanlar bunu istedikleri şekilde yorumlayabilirler. Bazı dinleyicilerimiz bize, siz din kisvesi altında siyaset amaçlı çalışmalar yapıyorsunuz diye yazdılar ara sıra. Bu gibi iddialar gerçeği değiştirmez kardeşim. İnsan gerçeği öğrenmek istiyorsa ön yargılarla gelmemelidir. Kesinlikle ön yargılara izin vermemelidir hayatında, düşüncelerinde. Yayınlarımızı dinlerken söylenen sözlerin samimiyetine ve içtenliğine bakılması gerekir. Birisi dini duygularını istismar ederek sizi sömürmek isterse bunu hemen anlayacaksınız dostum. Programlarımızda böyle bir intiba var mı? Bizim amacımız, kardeşim bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum, birisinin dinini, inancını değiştirmek değildir. Kesinlikle hayır. Ne yazık ki birçok dinleyicimizin anlayışı bu konuda kapalı kalmaktadır. Dua edin ki Rab yüreğinizin gözlerini açsın da ruhsal gerçekleri görebilesiniz. Hayır, bizim kesinlikle amacımız, hedefimiz o değildir. Bizler Mesih'te, Tanrı'da yeni bir yaşam bulduk. Esenlik, sevinç bulduk. Bunu vermeye çalışıyoruz. Hepsi bu kadar. Günümüzde para her şeyin efendisi olmuş durumdadır. İnsanlara gerçekleri duyurmak amacıyla yayın yaparken bazen de insanlar bunun gerisinde maddi bir çıkar olduğunu sanıyorlar. Değerli dostum, değerli kardeşim, bunun da gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Öyle sanıyorsan, evet, yayınımızı dinlemeyi bırakabilirsin. Ama bu konuda düşünceni değiştirmek istiyorsan, şimdi Tanrı'ya dua edip senin ruhsal gözlerini açmasını iste. Yayınlarımızı dinlemeye devam et. Ve Tanrı sözü senin yüreğinde kök salması için Rab'be yakar. Rabbin ruhu yüreklerimizin gözlerini açmadan biz zaten ruhsal gerçekleri göremeyiz, kavrayamayız. Ancak ruhsal gözlerimiz açıldığı zaman Tanrı sözünün ne kadar etkin olduğunu görmeye başlayacağız. Aslında Tanrı'nın bizim hayatımızı, yüreğimizi değiştirip, bizdeki o umutsuzluğu kaldırıp, bizim yüreğimize, hayatımıza o umudu, esenliği, barışı koymak, sonsuz yaşam güvenliğini koymak istiyor. Burada Tanrı bize diyor ki, yani okuduğumuz Yasanın Tekrarı kitabında, İsrailoğullarının gözleri kördü ve kulakları ruhsal gerçekleri anlamıyordu. Onları o şekilde bıraktı. Yani Tanrı onları o şekilde öylece bıraktı. Neden? Çünkü Rab'be dönmek için yüreklerinde azıcık bir istek bile yoktu. Gerçek ve diri Tanrı ile aralarında olması gereken iletişimi koparmışlardı. Tanrı da onları bu imansızlıkları içerisinde bırakacaktır. Rab, sizi 40 yıl çölde dolaştırdım, ne üzerinizdeki giysi eskidi, ne ayağınızdaki çarık diyor 29. bölümün 5. ayeti. Bu bir mucizeydi. Aynı çarıkları 40 yıl giymek, kardeşim, gerçekten şaşılacak bir şeydir. Aynı zamanda bu çarıklar hiç eskimedi. Şimdi Musa çöldeki yolculuğu anlatmaya başlıyor. Bu yolculuğun en şaşırtıcı tarafı Rabbin mucizelerini gördükleri halde ruhsal gözlerinin açılmamış olmasıydı. Günümüzde birçok insan diyor ki Tanrı mucize yaratsaydı ve bu mucizeyi görmüş olsalardı o zaman Tanrı'ya iman edeceklermiş. İsrailoğulları çölde 40 sene dolaştılar ve bu süre içerisinde bir sürü mucize gördüler. Ama yine de Rabbin gücüne ve kendisine iman etmediler. İnsanların tek Tanrı'ya inanmamalarının nedeni mucize eksikliği değildir. İnsanlar kutsal kitapta okudukları şeylerden dolayı imansız kalmıyorlar. Hayır, ya da çevrelerinde gelişen olaylara bakıp da Tanrı neden buna izin verdi gibi sorulardan dolayı imansız kalmıyorlar. İnsanlar imansız durumlarını koruyorlar çünkü doğal yapılarında Tanrı'ya düşmandırlar da ondan. Tanrı ile ilgili şeyleri anlayabilecek kapasiteye sahip değiller. Tanrı insanın yüreğinin resmini çizerken tam üstüne bastı. Tanrı sözüne göre insan yüreği çaresiz durumdadır, kötüdür ve çok günahlıdır. İnsan yüreğinin nelere yol açabileceğini tahmin edemeyiz. Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler diyor Elçi Pavlos Romalılar 8. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Tanrı İsrail ulusunu çölde denedikten yaklaşık 1500 yıl sonra bunu yazdı. İnsanlığın gerçek bir resmidir bu. Benliğin denetiminde yaşamakta olanlar, yani benliğe göre yaşayanlar asla Tanrı'yı hoşnut edemezler. Şimdi Musa onlara İsrail ulusunun tarihinden kısa bir özet veriyor. Bunu yaparken aynı zamanda Tanrı'nın sağlayışını ve onlarla nasıl ilgilendiğini de açıklar. Daha önce açıklamış olduğum gibi Filistin Antlaşması koşulsuz antlaşmadır. Koşulsuzdur ama ülke onlara ait olsa da orada kalıp kalamayacakları Rab'be itaat edip etmeyeceklerine bağlıydı. Bugün hepiniz, önderleriniz, oymak başlarınız, ileri gelenleriniz, görevlileriniz, bütün öbür İsrailli erkekler, çocuklarınız, karılarınız, aranızda yaşayan ve odununuzu kesen, suyunuzu taşıyan yabancılar, Tanrınız Rabbin önünde duruyorsunuz. Bugün Tanrınız Rabbin ant içerek sizinle yaptığı bu antlaşmayı geçerli kılmak için burada duruyorsunuz. Öyle ki bugün sizi kendi halkı olarak belirlesin ve size söylediği gibi atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a içtiği ant uyarınca Tanrınız olsun diyor yasanın tekrarı 29-10-13 ayetler arasında. Evet, itaatsizliğin getirdiği sonuç. Şimdi Musa'nın onlara verdiği uyarıları okurken göreceğiz ki Rab'be itaatsizlik hem vaat edilen toprakları hem de orada oturacak olan halkı etkileyecektir. Burada Musa sanki gelecek hakkında kahinlik yapıyordu. Çünkü daha sonra görüyoruz ki İsrail Rab Tanrı'ya sırt çevirdi ve verilen uyarı gerçekleşti. Sizden sonraki kuşak, çocuklarınız ve uzak ülkeden gelen yabancılar, ülkenizin uğradığı belaları, Rabbin ülkeye gönderdiği hastalıkları görecekler. Bütün ülke yanacak, tuz ve kükürtle örtülecek. Tohum ekilmeyecek, filiz sürmeyecek, ot bitmeyecek. Ülke Rabbin kızgın öfkesiyle yerle bir ettiği Sodom, Gomora, Adma ve Sevoyim gibi yıkıma uğrayacak. Bütün uluslar, Rab bu ülkeye neden bunu yaptı diye soracaklar. Bu büyük öfke neden alevlendi? Yanıt şöyle olacak. Atalarının Tanrısı Rab kendilerini Mısır'dan çıkardığında onlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalmadılar. Tanımadıkları, Rabbin kendilerine pay olarak vermediği başka ilahlara, başka putlara yöneldiler. Onlara tapıp önlerinde eğildiler. İşte bu yüzden Rabbin öfkesi bu ülkeye karşı alevlendi. Bu kitapta yazılı bütün lanetleri oraya yağdırdı. Yasanın tekrarı 29-22-27 ayetler arası. Yıllar önce bir yorumcunun tren ile Anadolu'dan geçerek Filistin'e yaptığı bir ziyaretinin anlatısını dinlemiştim. Filistin'e vardıktan sonra Yeruşalim kentini ziyaret ettiler ve bundan sonra da Yeruşalim'den ayrılıp Ölü Deniz'e doğru yol almaya başlamışlardı. Bu ara trenin arka kompartımanının bir yerinde durup zengin biriyle sohbet ediyormuş. Zengin adam şöyle demiş: "Bu topraklardan süt ve bal aktığını duymuştum ama şimdi bakıyorum bundan daha verimsiz ve kötü arazi görmedim. Gerçekten buna benzer bir şey görmedim. Bunun üzerine bu yorumcu şöyle demiş. Bu şekilde konuşmuş olmanız gerçekten bana ilginç geldi. Sonra elindeki kutsal kitabı açıp yasa kitabının bu bölümünden 22. ayeti ona gösterdi. Sizden sonraki kuşak, çocuklarınız ve uzak ülkeden gelen yabancılar ülkenizin uğradığı belaları, Rabbin ülkeye gönderdiği hastalıkları görecekler diye yazılan ayetin gerçekleştiğini açıkladı. Bu yorumcu şu anda gördükleri toprakların durumunun neden böyle olduğunu zengin adama bu şekilde açıklarken, Musa'nın sözlerinin, uyarılarının geçerli olduğunu da kanıtladı. Değerli dostum, kardeşim, günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce verilen uyarı gerçekleşti. Atalarının Rabbi, Tanrı'nın antlaşmasına karşı geldiler. Bu vaat edilen ülke ile içinde yaşayan insanlar birbirinden ayrılamaz. İnsan ve toprak bütünleşiyor. Aslına bakacak olursak Musa'nın tüm yasası topraklarla ilgilidir. Yasa sadece insanlar için verilmedi. Toprak için de geçerliydi. Bunu görmek çok önemlidir. Rabbimiz İsa Mesih yeryüzünde hizmetini sürdürürken zeytinlik dağı zeytin ağaçlarıyla kaplıydı. Gerçekten ağaçlık bir yerdi ancak ülkeyi fetheden düşmanlar ağaçları kesip yerine kel tepeler ve ağaçsız bir arazi bıraktılar. Tanrı'nın yargısı sadece insanlar üzerine düşmez, gelmez. Aynı zamanda oturdukları toprakları da etkiler. Rab büyük kızgınlıkla, şiddetli öfkeyle onları ülkelerinden söküp attı. Bugün olduğu gibi başka ülkeye sürdü. Gizlilik Tanrımız Rab'be özgüdür ama bu yasanın bütün sözlerine uymamız için açığa çıkarılanlar sonsuza dek bize ve çocuklarımıza aittir. Yasanın tekrarı 29, 28, 29. ayetler. Antlaşma daha yapılmadan önce istikbalin nasıl gelişeceği açıklanıyor. Rab gelecek günlerde neler olacağını ince ayrıntılarıyla bize açıklamadı. Ancak bazı şeyleri bize açıkladı. İsrail oğullarına verilen bu topraklar hakkında bize oldukça kabarık bir bilgi dosyası verdi. Şu anda Filistin diye bilinen bu topraklar çöl gibi bir yere dönüştü. Çeşitli yöntemlerle oraları sulamaya çalışıyorlar. Tarım uzmanlarına göre bu topraklara yeteri kadar su verilirse orada yaklaşık 25 milyon insan rahatça barınabilirmiş. Bu ülkeyi ziyaret eden herkesin sorabileceği bir soru vardır. Süt ve bal akan bu ülkenin üzerine inen bu yargının anlamı nedir? İsrail ülkeden ihraç edilmişti çünkü Rab onlara demişti. Size verdiğim bu ülkeye girin, orada yaşayın ama orada kalıp kalmayacağınız bir koşula bağlıdır. İtaat. Evet, itaat. İsrail ulusu Tanrı'nın koyduğu koşullara, kurallara aldırmadı ve Rab'be itaat etmedi. Bu ne demektir? İsrail koşullara uymadı diye artık bir daha o ülkeye girmeyecekler mi? Hayır. Tarihten biliyoruz ki İsrailoğulları tekrar ülkelerine dönüp yeni bir ulus oluşturdular. Çünkü Tanrı bu insanlarla Filistin antlaşmasını yaparken bunu hiçbir koşula bağlamadı. Bir sonraki bölümde işte bunu göreceğiz.